Ayrım 20.
Kitap biçiminin çoğul olması mektubun Mustafa Kemal Paşa adına yollandığını göstermekteydi. Resmi yazışmalar Başbakan Rauf Bey'den geçtiği için Latife kanalıyla iletilen mektup kayda geçmeden gönderilmiş olabilir. Mektup dikkatle okunduğunda ortaya çıkan anlam şöyleydi. Mustafa Kemal'in düşüncesi detaylara takılmadan anlaşmayı yapmanızdır. Bundan korkmayın, biz arkanızdayız. Seni savunuyoruz, işler yolundadır. Ne yaparsan yap ama anlaşmayı imzala. Buna inanarak sonucu bekliyoruz. Acele edin, 2 gündür konuyu konuşuyoruz. Fevzi Paşa da sizi destekliyor. Bir an evvel işleri bitirmek gerekiyor. Sandıktan Latife'ye oy. Seçimler Haziran'da yapıldı. Kadınlar dışlanmıştı. Ama erkek seçmen bazı illerde Latife'nin de aralarında olduğu öncü kadınlara aday olmadıkları halde oy vermişti. İlk haber İzmir'den geldi. Latife'ye sandıktan oy çıkmıştı. Latife 28 Haziran'da İzmir Belediyesi'ne ve Müdafaa-i Hukuk Heyeti'ne bir telgraf gönderdi. İzmir'in mebus intihabında muhterem hemşehrilerimin bana rey vermiş olmasının büyük manasını Fahri Mahsus'la telakki ettim. Bu kıymetli teveccühe bir İzmirli olarak değil, bir Türk kadını olarak heyecanla ve şükranla mukabele eder, yüksek İzmir halkını selamlarım. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, AAM'de sayfa 531. 5 Temmuz günü İleri gazetesi Latife'ye ve Halide Edip'e sandıktan oy çıktığını okurlarına her iki kadının fotoğrafını yayımlayarak duyurdu. İzmirliler mebuslarını intihap ederlerken Gazi Başkumandanımızın Refika-i Muhteremesi Latife Hanım'a bir rey verdikleri gibi Halide Hanım'a da bir rey vermişlerdir diye fotoğraflı bir habere yer vermişti. Halide Edip'e Şarki Karahisar'dan da bugün Giresun'a bağlı bir ilçe 2 oy çıkmıştı. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser sayfa 139. Latife ile Mustafa Kemal ertesi akşam yemekte seçim sonuçları üzerine konuşuyorlardı. Yaverlerden biri elinde Konya'nın seçim sonuçlarıyla yanlarına geldi. Mustafa Kemal listeye göz attıktan sonra güldü. Tebrik ederim Latif, Konya'dan 39 oy almışsın. Hem seçilme hakkın olmadığı halde. Demek namzetliğini koysan parti listesini çiğneyeceksin. Sahi mi Kemal? Dedi. Göreyim. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 178-180. Gelen listede Latife, Gazi Mustafa Kemal adı karşısında 39 yazıyordu. Mustafa Kemal, Konyalılara bir telgraf çek, teşekkür et. Bu güzel davranış bizim gelecek için düşündüklerimizi kolaylamış olacak, diyerek onu teşvik etmişti. Latife, 8 Temmuz 1923 günü Konya Belediye Başkanlığı'na hitaben aşağıdaki telgrafı yazdı. Muhterem Konya halkının mebus intihabatı sırasında bana da 39 rey vermek suretiyle hakkımda gösterdikleri teveccüh ve itimada bilhassa bunun şahsımdan ziyade Türk kadınlığına müteveccih âli bir temayül ve takdir olması ciheti ile arz-ı şükran eylerim. Aziz halkımızın takdirkar enzarı, bakışları karşısında Türk kadınlığı uhdesine terettüp eden, gereken vazife-i milliye ve medeniyesini hüsnü ifa için yerine getirmek, daha çok kuvvet ve cüret iktisap etmektedir. Muhterem Konyalılara derin hürmet hislerimi takdim ederim efendim. Latife Gazi Mustafa Kemal. Latife yazdıklarını yüksek sesle okurken yer yer Mustafa Kemal de katkıda bulunuyordu. Telgraf bitince bir kez daha okundu. Mustafa Kemal, çok güzel oldu, hemen çeksinler. Yalnız tarihi bir belgedir, Latif imzala, dedi. Latife imzasını attı. Bir kere daha gözden geçirdikten sonra telgraf çekilmek üzere postaneye gönderildi. Nasıl Kemal, dedi Latife, hala eski fikrinde misin? Milletvekili olmama müsaade etmeyecek misin? Mustafa Kemal'in cevabı değişmedi. Meclise kadın milletvekili bulunur ama ben kendime Latif gibi bir eş bulamam. Onun için hoş gör, eski fikrimdeyim. Ah sen, ah sen diye başını salladı Latife. Merdivenleri çıkarken kocasının koluna girmişti. Malatya ve Diyarbakır'dan gelen sonuçlar şaşırtıcıydı. Bu iki ilden Latife, Halide Edip, Mefibe Hanım, Nezihe Muhittin, Kara Fatma, Müfide Ferit, Aliye Fehmi'ye oy verenler olmuştu. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 179. Seçmen meclisten daha duyarlıydı. Latife, Osmanlı İmparatorluğu döneminde iki meşrutiyet arasında doğmuştu. Genç kızlığını Osmanlı'nın sunduğu koşullar içinde yaşamıştı. Bu yıllarda kadınlar hızla uyanıyor ve içinde bulundukları duruma baş kaldırıyorlardı. 1900'lü yılların başında kadınlar uluslararası buluşmalar gerçekleştiriyor, binlerce kişinin katıldığı toplantılar, mitingler düzenliyorlardı. Avrupa'da kadınların başını çektiği güçlü bir barış hareketi vardı. Osmanlı kadınları da büyük bir uyanış yaşamaktaydı. 1839 Tanzimat Fermanı kadınlar için kayda değer bir şeyler getirmese de fermanla başlatılan reform hareketi kadınları da kucakladı. 1847'de kız ve oğlan çocukların eşit miras hakkı tanındı. 1858'de kız rüştiyeleri, 1870'te de kız öğretmen okulu Darül Muallimat açıldı. Aynı yıl kız ve oğlan çocuklara eşit miras hakkı arazi kanunnamesine de girdi. 1869'da kızların eğitimi için yasal zorunluluk getirildi. Durum 1876 yılında kabul edilen ilk anayasaya bir temel hak olarak girdi. Kız ve erkek çocuklara ilk öğrenim zorunlu kılındı. 1897'de ücretli işçi olarak çalışmaya başlayan kadınlar 1913'te devlet memuru olma hakkını elde ettiler. Bir yıl sonra da tüccarlığa ve esnaflığa başladılar. Yine 1914'te kızlar için İnas Darül Fünunu adıyla bir yüksek öğrenim kurumu açıldı. 1921 yılında da Darül Fünun'da karma eğitime geçildi. Bir yıl sonra tıbbiyeye 7 kız öğrenci kaydolmuştu. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü sitesinden alındı. Müslüman olmayan kadınlar ki o yıllarda ciddi bir nüfusa sahiptiler, özel statülü okullarında 19. yüzyıldan beri eğitim görüyorlardı. Kadınlar milli mücadeleye katıldılar ve örgütlendiler. 1919 yılında kadınların bilfiil üyesi oldukları derneklerin sayısı 19'u bulmuştu. Yaygın kadın dergileri aracılığıyla aralarında oluşturdukları diyaloğu temel haklar tartışmasına dönüştürmüşlerdi. İkinci Meşrutiyet'in ilk günlerinden itibaren kadınlar toplumda insan kabul edilmek, bir mevkiye sahip olmak, siyasi alana, kamusal yaşayışa katılmak, çalışmak, eğitim olanaklarından yararlanmak, çok eşli evlilik düzeninden ve talaktan kurtulmak istiyorlardı. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser, sayfa 56. Makbule Leman, Fatma Aliye, Şair Nigar, Emine Semiye, Yaşar Nezihe, Aziz Haydar, kadın hareketinin ilk öne çıkan isimleriydi. 1917 yılında Rusya'da devrim yapılmış ve kadınlar katıldıkları bu devrimin sonunda önemli haklar elde etmişler, dünya kadınlarına örnek olmaya başlamışlardı. Latife de Türkiye'deki kadın hareketinden güç alıyor, onların taleplerine destek olmaya çalışıyordu. 1923 yılına bakıldığında Türkiye'de kadınların durumu bir önceki yüzyıla göre çok daha iyiydi. Gazeteci Isaac F. Marcus'ın 1923 seçimlerinin ardından Temmuz ayında Türkiye'ye geldiğinde Latife ile de konuşmuştu. Ekim 1923'te yayımlanan haberde Latife'nin kadınların oy hakkına ilişkin görüşleri de yer alıyordu. Bayan Kemal'in Türk kadınlarının geleceği konusunda kesin fikirleri var. Halide Hanım gibi o da kadınların hürriyete kavuşmalarına kuvvetle inanıyor. Bu konuda şunları söyledi. Türk kadınları için eşit haklara inanıyorum. Bu oy verme ve Büyük Millet Meclisi'ne seçilme hakkı demek. Ama şuna da inanıyorum ki eğitim oy hakkından ve kamu hizmetinden önce gelmeli. Cahil köylülerin sırtına oy hakkını yüklemek saçma olur. Uzun vadede kadınlar için kadınlarca yönetilen okullarımız olmalı. Bunun yavaş bir süreç olması kaçınılmaz. Isaac Marcus'ın. Türkiye'nin kuruluş yıllarında bir yabancı gazetecinin Ankara yolculuğu ve Atatürk'le görüşmesi. Çeviren Ergün Özbudun. AAM'de 1. cilt sayı 1 Kasım 1984 sayfa 187. Latife, seçme hakkından önce seçilme hakkının elde edilmesi konusunda Kadınlar Fırkası'nın görüşlerini savunuyordu. Kadın hareketi 1920'li yıllarda yalnız seçkinler için oy hakkı isteme ya da sadece seçilme hakkı isteme gibi politikalar izlemişti. 1923 yılında Kadınlar Halk Fırkası da seçme değil seçilme hakkında ısrar ediyordu. İlk zamanlar için yalnız münevver kadınlara hukuki siyasiye talep edilecekti. Kadınların seçme hakkını almadan önce seçilme hakkına sahip olmaları hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak bir aşama olarak görülüyordu. Fakat asıl elde edilmesi için çalışılacak olan kadınların seçme haklarının sağlanmasıydı. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser, sayfa 119-135. Önce okumuş yazmış aydın kadınlar için siyasi hak talebinde bulunuluyordu. 1923 yılı sonuna dek Kadınlar Halk Fırkası'na devletten bir yanıt gelmedi. Onlar da faaliyetlerini Türk Kadınlar Birliği adı altında sürdürmeye karar verdiler. Merkezi eğilim kadın haklarını ertelemek yönündeydi. Kadınların meclise girmesi için tam 11 yıl daha beklenecekti. Sevinçten kendimi toparlayamıyorum. Temmuz 1923 Ankara hükümeti için en heyecanlı aydı. Her gün Lozan'dan gelecek haber bekleniyordu. Rauf Bey başkanlığındaki hükümetin İsmet Paşa ile anlaşmazlığı ciddi gerginliklere neden olmuştu. 24 Temmuz sabahı Ali Fuat Paşa'yı telefonla arayan Rauf Bey, Çankaya'ya Mustafa Kemal'in yanına çıkmak için ondan kendisine refakat etmesini istedi. Ali Fuat Paşa o günü şöyle anlatıyor. Köşke 10.30'da vardık. Aradan pek az zaman geçmişti ki Gazi oturduğumuz odaya geldi. Sabahlık yerine kullandığı güzel maşlahına bürünmüştü. Bizi fazla bekletmemek için giyinmemiş olduğunu söyleyerek özür diledi. Rauf Bey konuşmaya başladı. Bizi bekletmediğinize çok iyi ettiniz. Çünkü getirdiğimiz Mesut haberin fazla beklemeye tahammülü yoktur. İsmet Paşa'nın sulh muahedesini imza ettiği hakkındaki telgrafını buyurun. Bu habere çok sevinen Gazi heyecandan sapsarı kesildi. Gözlerini telgraftan ayıramıyordu. İki eski arkadaşına ne kadar sevindiğini anlattı ve teşekkür etti. Sonra da "Sevinçten bir türlü kendimi toparlayamıyorum. Birer kahve ve sigara içersek belki kendimize gelebileceğiz." demişti. Ali Fuat Cebesoy, adı geçen eser, sayfa 5. Ardından Rauf Bey başbakanlıktan istifasını rica etti. Mustafa Kemal de kendisine "Acele etme, ikinci meclis toplanana kadar düşünelim." diye cevap verdi. Çankaya'da bayram vardı. Mustafa Kemal ile Latife bu keyifli haberin neşesiyle trenle İzmir'e hareket ettiler. 3-4 gün tatil yapacaklardı. 18. Köşkte yaşam. Latife Hanım eşinin en büyük yardımcılarından biriydi diyor kız kardeşi Vecihe İlmen. Latife'nin Çankaya'da geçirdiği 1000 günün bir özeti bir bakıma bu satırlar. Sabah Mustafa Kemal'den önce uyanır, gazeteleri, ajans bültenlerini görmek için aşağı inerdi. Latife 1-2 günlük gecikmeyle gelen gazeteleri heyecanla önüne koyar, sayfa sayfa tarardı. Bu gazetelerde yalnız kocasının değil, kendi fotoğrafları da çıkabiliyordu. Örneğin 1923 yılında yayın yaşamına başlayan Time dergisi 24 Mart tarihli kapağını Mustafa Kemal'e ayırmıştı. Birlikte dünya gazetelerinde yayımlanan haberleri neşeli bir sohbet eşliğinde değerlendiriyorlardı. O bir bakıma Mustafa Kemal'in dünyaya açılan penceresiydi. Mustafa Kemal'in gazete raporlarının tiryakisi olduğunu bilen Latife, Çankaya'da da uzun süre bu görevi sürdürmüştü. Dünya basını yeni Türkiye'nin önderine olağanüstü ilgi gösteriyor, her gün Türkiye'yi ilgilendiren sayısız haber çıkıyordu. 1923 yılı ortalarında Zekeriya Sertel, Matbuat Umum Müdürü olunca yabancı basında çıkanları derleyip Ayın Tarihi adında bir dergi çıkarmaya başlayacaktı. Latife'ye ilişkin Zekeriya Sertel'in de bir anısı var. 1923 yılı ortalarında Matbuat Umum Müdürü iken Zekeriya Sertel İsmet Paşa ile birlikte Çankaya Köşkü'ne gitmişti. Latife'yi siyahlar giyinmiş, ağırbaşlı, çok nazik bir hanım diye tarif ediyor. Ellerimizi sıktı. Paşa beni kendisine tanıttı. Daha ileride büyükçe bir odaya girdik diyor. Odanın sol köşesinde bir masanın başında Atatürk günün Adliye Bakanı ile derin bir konuşmaya dalmıştı. Zekeriya Sertel'i Mustafa Kemal'e İsmet Paşa tanıştırdı. Sonra o da onların masasına oturdu. Zekeriya Sertel ile Latife de kapının sağındaki masada sohbet etmişlerdi. Konuşulanlara uzaktan kulak kabartan Zekeriya Sertel o günü şöyle anlatıyor. Konuşulanları merakla uzaktan uzağa izlemeye çalışıyordum. Latife Hanım beni lafa tutuyor, konuşmaları iyi izlememe fırsat vermiyordu. Bu konuşma bir saat kadar sürdü. Sonra beni yanlarına çağırdılar. İsmet Paşa yeni Matbuat Umum Müdürü diye beni tanıtırken Hakimiyet-i Milliye adında bir gazete tanımadığımı da eklemekten geri kalmadı. Mustafa Kemal hiç duymamış gibi kayıtsız göründü. Biz Latife Hanım'la konuşurken o bizi yan gözle izliyordu. Zekeriya Sertel, hatırladıklarım, gözlem yayınları, İstanbul, 1977, sayfa 122-123. Anlaşılan Latife görüşme masasına davet edilmeyen Zekeriya Sertel'i ev sahibi olarak yalnız bırakmamak için onunla uzun bir sohbete girişmiş ama Sertel sırasını beklerken Latife'nin kendisini lafa tuttuğunu düşünmüştü. Latife, Mustafa Kemal'le birlikte gittiği yurt gezilerinde elinde defter kalem, Mustafa Kemal'in konuşmalarını not alıyordu. Mustafa Kemal'in kendisine dikte ettirdiği nutukları kağıda döküyor, nutukların mektupların yazımı sırasında onunla birlikte çalışıyordu. Latife'nin Mustafa Kemal'in hayatını yazmaya başladığını Ankara'ya gelen bir gazetecinin notlarından öğreniyoruz. Ben onun bir çeşit sekreteri görevini görüyorum. Kocamın biyografisini de yazmaya başladım demişti. Isaac Marcus'ın adı geçen eser sayfa 185. Biyografinin kaç sayfası yazıldı, daha sonra ne oldu bilmiyoruz. Ancak Latife Hanım'ın evrakları arasında sayılan kalemler içinde yer almıyor. Mustafa Kemal ona sık sık gençlik ve savaş anılarını da anlatıyordu. Demek ki elinin altındaki bu zengin malzemeyi bir yaşam öyküsü olarak yazmaya karar vermiş ve kağıda dökmeye başlamıştı. Latife Hanım ile 1953 yılında bir görüşme yaptığını söyleyen Niyazi Ahmet Banoğlu da bu biyografiden söz ediyor. Ancak Latife Hanım'ın ben de o eşsiz insan hakkında bir eser yazmak istedim. Önce dünya büyüklerinin hayatlarını okudum. Fakat her eseri okudukça Atatürk daha çok büyüdü ve bir gün şuna kanaat getirdim ki Atatürk yazılamaz dediğini söylüyor. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk'ün Siyasi ve Hususi Hayatı, Pınar Yayınları, 1953, sayfa 3. Latife ile Mustafa Kemal'in ev oyunları. Latife ile Mustafa Kemal zaman zaman evde küçük oyunlar oynarlardı. Oyunları icat eden Latife'ydi. Odadaki eşyaların yerini değiştiriyor, sonra da Mustafa Kemal'den bunları bulmasını istiyordu. Bir akşam havuzlu salonda paravana asılı duran küçük Çinli tabağı Kemal Paşa'nın oturduğu koltuğun altına bantla tutturdu. Çini tabağı uzun uzun arayan Mustafa Kemal, aramasına rağmen bulamayınca da koltuğun altından çıkartıverdi. İkisi de bu oyuna saatlerce gülmüşlerdi. Mustafa Kemal pes diyordu. Bizim hanım hokkabaz olmuş. Bir sabah cebimden mendil yerine tavşan çıkarsa hiç şaşmayacağım. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 212. Karı kocanın en büyük keyiflerinden biri de at binmekti. Vecihe İlmen'in anılarında şu sahne yer etmişti. Bazı sabahlar at binerlerdi. Atatürk İzmir'de de Çankaya'da da atla gezmeyi severdi. Sık sık bize, haydi bakalım, sevkülceş usulü bineceğiz derdi. O önde, refikası Yaveri, ben, Rukiye. Sevkülceş askeri usulde bir laf. Önünüze ne gelirse dere, hendek, tepe, çukur gideceksiniz. At hiç durmadan koşacak. Bahçe uzmanı Mevlüt Bey de bir sabah baldızların at üstünde Mustafa Kemal'i bekleyişlerine tanık olmuştu. Bastonumuz. Latife ile Mustafa Kemal'i fotoğraflarda ortaklaşa kullandıkları tek bir bastonla görüyoruz. O günlerden bir anı şöyle. Çankaya'da karlı bir gün. Mustafa Kemal evde. Havuzlu salonda sigara içiyor. Önce ağzına bol duman çekiyor, sonra halkalar yapıyordu. Latife bir köşede o günkü Yeni Gün gazetesini okuyordu. Mustafa Kemal sigarasını söndürürken Latife, "Hava çok güzel, biraz yürüyelim mi?" diye sordu. "İyi olur herhalde, hadi bastonumuzu getir," dedi Mustafa Kemal. Latife az sonra elinde gümüş saplı bir bastonla döndü. Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkacakları zaman bu bastonu alırlardı. Bazen Gazi Paşa, bazen Latife birlikte kullanırlardı. Onun için adı bastonumuzdu. Dışarıda güneşli ve soğuk bir hava vardı. Ara yollardan tepelere doğru yürüdüler. Latife elindeki bastonla ince karların üzerine Mustafa Kemal'in adını yazıyor. Kara yazılan yazı aşağı kayarken neşeli kahkahalar atıyor, şarkılar mırıldanıyordu. Hanım bize Çaykovski çal. Yeni Türkiye'yi ilk tanıyanlardan biri Sovyetler Birliği'ydi ve Ankara'da elçiliği vardı. Mustafa Kemal ile Latife ülkesine geri dönmeye hazırlanan Büyükelçi S.I. Aralov ile karısı Sofya İlniçna'yı 1923 yılı içinde yazlık mekanlarında ziyaret etmişlerdi. Bahçedeki kameriyede İran elçisi, Aralov'un eşi ve birkaç elçilik görevlisi birlikte çay içtiler. Mustafa Kemal sivil giyinmişti. Bahçede elçiliğe hediye edilen iki ayı yavrusu oynuyor, bazen ağaçlara tırmanıyor, yaprakları yoluyor, oturanların yanına kadar geliyorlardı. Mustafa Kemal ile Latife ayı yavrularının maskaralıklarına gülüp duruyorlardı. Kanadı kırık bir kartalın çalımlı çalımlı bahçede dolaştığını gören Mustafa Kemal, "Kartal Rus çarının alametidir," dedi. "Bakın şu kartal aramızda kırık kanadıyla dolaşıyor. Rus halkı çarı kovdu," deyince sohbet halkların kardeşliğine uzandı. Kadehler kalktı. Mustafa Kemal Latife'ye, "Hanım, veda müziği olarak bize Çaykovski'nin şu sevgili romansını çal," diye ısrar etti. Aralov anılarında Latife'nin piyano dinletisinden hayranlıkla söz ediyor. Yazlığa girdik. Batmakta olan güneşin son ışınlarının kızıla boyadığı açık pencereli büyük salonda küçümen bir kadının güçlü ve usta ellerinin altından büyüleyici melodiler yayılıyordu. Bu romansın Mustafa Kemal'in niçin hoşuna gittiği anlaşılmış oldu. Gazi ince, lirik yaratılışlı bir insandı. Yurduna, halkına olan sevgisi onu Türkiye'nin düşmanlarına karşı amansız bir mücadele için gerekli olan sert, sağlam bir karakter edinmek zorunda bırakmıştı. Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın veda ziyaretleri, Kemal Paşa'nın eskiden olduğu gibi şimdi de Sovyetler Birliği'ne karşı dostça duygular beslemekte olduğunu gösterdi. S.I. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, 2. Cilt, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 1997, sayfa 279-280. Latife günün önemli bir kısmını okuyarak geçiriyordu. Kitaplarını Çankaya'ya taşımıştı. Kazım Karabekir üst katta Latife Hanım'ın da birçok zarif ciltli, kıymetli kitapları bulunan kütüphanenin bütün duvarları kapladığını anımsıyor. Kazım Karabekir adı geçen eser sayfa 273. Mustafa Kemal, Latife'nin kendisine kitap ve şiir okumasından, piyano çalmasından hoşlanıyordu. Latife ile Mustafa Kemal'in Zola'nın Bir Hayat adlı kitabını Fransızcasından birlikte okuduklarını anlatıyor Vecihe İlmen. Bir Hayat, Guy de Maupassant'ın kitabı. Büyük olasılıkla Zola'dan okunan La Vérité yani Gerçek adlı yapıtı olmalı. O günlerde çok moda olan gerçek, laik inanış ile kilisenin yeni akım ile eski tutucu öğretinin yüzyıllar boyu sürüp giden amansız ve acımasız çatışmasını konu alan bir yapıttı. Latife uzun konuşmalar ve görüşmelerle geçen bir günün ardından kocasına Byron'dan, Hugo'dan şiirler okurdu. Paşa dilini pek anlamadığı halde Byron'dan okunanları beğenir, insana garip bir musiki gibi tesir ediyor diyerek iltifatını esirgemezdi, diyor. Gazeteci Isaac Marcus'ın Latife ile Çankaya'da görüşürken onun edebiyat merakından etkilenmişti.